Ayrım 3 Kum Fırtınası James Rollins Sayfa 39 Safiye derin bir soluk aldı. Eğer Fleming haklıysa ekrandaki dumanı tüten kemikler bu adama ait olmalıydı. Gözlerini kapamak istiyor ama kapatamıyordu. Nöbetçi ışık topunu takip ediyordu. O da şu anda yanında bulunan adamlar kadar büyülenmiş görünüyordu. Telsizini dudaklarına götürüp olanları bildiriyordu ama kayıtta ses yoktu. Derken küre sergi kaidelerinden birinin üzerine kondu. İçinde demir eserlerden birinin bulunduğu bir muhafazaydı bu. Işık küresi camın içinden geçip söndü. Safiye yüzünü buruşturdu ama bir şey olmadı. Nöbetçi telsizine konuşmaya devam etti. Derken bir şey adamı telaşlandırdı. Adam tam arkasına dönerken sergi muhafazası paramparça oldu. Bir an sonra beyaz bir parıltıyla ikinci patlama geldi ve ekran karardı. 4 saniye geriye git diye emretti binbaşı Randolph. Film dondu, geriye alındı. Patlamanın öncesinde o da tekrar göründü. Muhafaza demir figürün etrafında tekrar oluştu. Orada kal. Duran görüntü hafifçe titriyordu. Demir nesne cam muhafazanın içinde açıkça görünüyordu. Aslında fazla açık bir şekilde görünüyordu. Kendi ışığıyla parlıyor gibiydi. Bu da ne böyle diye sordu binbaşı. Safiye antik esere baktı. Bu toplantıya neden çağrıldığını şimdi anlıyordu. Orada olan şeyi kimse anlamıyordu. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. ''Bu bir heykel mi?'' diye sordu binbaşı. ''Ne kadar zamandır burada?'' Safiye onun zihnini okuyabiliyor, gizli suçlamayı hissedebiliyordu. Birisi müzeye heykel görünümünde bir bomba mı koymuştu? Eğer bu doğruysa böyle bir hileyi yapmak için kiminle işbirliği yapmış olabilirdi? İçeriden birinden daha uygun kim olabilirdi? Geçmişte patlamalarla bağlantısı olan birisi. Safiye sorulara ve suçlamalara karşılık başını salladı. Bu heykel değil. Ne o zaman? Demir figür bir meteor parçası 19. yüzyılın sonunda Umman çölünde bulundu. Safiye nesnenin tarihinin ondan çok daha eskilere dayandığını biliyordu. Yüzyıllar boyunca Arap mitlerinde girişi demir bir deveyle korunan kayıp şehirden söz edildiğini biliyordu. Bu kayıp şehrin zenginliğinin akıl almayacak ölçüde olduğu sanılıyordu. Öyle büyük bir zenginlik söz konusuydu ki sayısız siyah incinin girişine serpiştirildiği söyleniyordu. Derken 19. yüzyılda bir bedevi iz sürücü İngiliz bir kâşifi oraya götürmüş ama kayıp şehri bulamamıştı. Bulduğu şey kabaca çömelmiş bir deveye benzeyen kuma yarı gömülü bir meteordu. Siyah incilerin de yalnızca meteorun kumlara çarpmasıyla meydana gelen ısıdan oluşan cam parçacıkları oldukları anlaşılmıştı. Bu deve şeklindeki meteor kuruluşundan beri British Museum'da bulunuyor ama ben katalogda bulup tekrar koleksiyona ekleyene kadar depoya kaldırılmıştı. Müfettiş Samuels'ın sessizliği bozdu. Bu transfer ne zaman oldu? 2 yıl önce. Yani uzunca bir süredir burada bulunuyor dedi müfettiş anlamlı bir şekilde. Daha önce yaptıkları bir tartışma çözümlenmiş gibi binbaşıya baktı. ''Meteor mu?'' dedi binbaşı başını iki yana sallayarak. ''Bu komplo teorisinin sonuç vermemesinden açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. Bu çok anlamsız.'' Bir kargaşa üzerine herkesin dikkati kapıya yöneldi. Safiye müzenin müdürü Edgar Tyson'ın zorla güvenlik odasına girdiğini gördü. Genellikle çok şık giyinen adam endişeli ifadesine uyan buruşuk bir takım giymişti. Küçük beyaz keçi sakalını çekiştirdi. Safiye ancak o anda adamın göze çarpan yokluğunu fark etti. Müze adamın hayatı ve geçim yoluydu. Ama kısa süre sonra adamın belirgin yokluğunun nedeni anlaşıldı. Aslında neden adamın hemen arkasından geliyordu? Kadın odaya öyle bir girdi ki varlığı fırtınadan önceki bir dalga gibi bedeninden önce geldi. 1.80'den uzundu. Ekoseli pardüsüsünden sular süzülüyordu. Ama omuz hizasında kesilmiş kum sarısı saçları kuruydu ve yumuşak bukleleri kendi rüzgarıyla hareket ediyordu. Belli ki şemsiye almayı unutmamıştı. Binbaşı Randolph ayağa kalkıp ilerledi. Sesi birden saygılı bir hal almıştı. ''Lady Kensington?'' Kadın onu aldırmayarak odayı araştırmaya devam etti. Birden gözleri Safiye'de durdu. ''Safiye, Tanrı'ya şükür.'' Aceleyle ona gidip sıkıca sarıldı. Nefes nefese bir halde kulağına mırıldandı. ''Duyduğum zaman O kadar çok gece geç saatlere kadar çalışıyorsun ki telefonla da ulaşamadım sana. Safiye ona karşılık verirken omuzlarındaki titremeyi hissedebiliyordu. Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyorlardı, kardeşten daha yakındılar. Ben iyiyim Kara diye mırıldandı omzuna doğru. Normalde güçlü olan kadının samimi korkusunun derinliği Safiye'yi şaşırtmıştı. Uzun süredir böyle bir şefkat gösterisiyle karşılaşmamıştı. Hatta küçüklüklerinden, Kara'nın babasının ölümünden beri diyebilirdi. Kara titriyordu. Seni kaybetseydim ne yapardım bilmiyorum. Hem rahatlatma hem de ona duyduğu ihtiyaçla kolları Safiye'yi iyice sardı. Safiye'nin gözleri yaşardı. Başka bir kucaklaşmayı, benzer sözleri hatırladı. Seni kaybetmeyeceğim. Safiye 4 yaşındayken annesi bir otobüs kazasında ölmüştü. Babası zaten olmadığı için Safiye bir yetimhaneye gönderilmişti. Melez bir çocuk için orası korkunç bir yerdi. Bir yıl sonra Safiye'yi Kensington malikanesine, Kara'ya oyun arkadaşı olarak almış, onu Kara'nın odasına yerleştirmişlerdi. Safiye o günü pek hatırlamıyordu. Uzun boylu bir adam gelip onu almıştı. Bu adam Kara'nın babası Reginald Kensington'dı. Yaşlarının yakınlığı ve vahşi yapılarının birbirine benzemesi yüzünden Kara ve Safiye çabucak arkadaş olmuştu. Geceleri sırlarını paylaşmış, hurma ve palmiye ağaçlarının arasında oyun oynamış, gizlice sinemaya gitmiş, yatak örtülerinin altında birbirlerine hayallerini fısıldamışlardı. Harika bir dönem, sonsuz gibi gelen güzel bir yaz olmuştu. Derken 10 yaşında yıkıcı bir haber gelmişti. Lord Kensington, Kara'nın 2 yıl eğitim için İngiltere'ye gideceğini duyurmuştu. Çok üzülen Safiye, masadan izin bile istemeden fırlamış, odasına kaçmıştı. Tekrar kutusuna konacak bir oyuncak gibi yetimhaneye gönderileceği için kalbi kırılmış ve paniğe kapılmıştı. Ama Kara gelip onu bulmuştu. ''Seni kaybetmeyeceğim.'' diye söz vermişti, gözyaşları ve kucaklaşmalar arasında. ''Babamdan senin de benimle gelmene izin vermesini isteyeceğim.'' Ve Kara sözünü tutmuştu. Safiye o 2 yıl için Kara ile birlikte İngiltere'ye gitmişti. Kız kardeşler en iyi arkadaşları olarak birlikte çalışmışlardı. Umman'a döndüklerinde birbirlerinden ayrılmaz haldeydiler. Maskat'taki okullarını birlikte bitirmişlerdi. Kara doğum gününde güneşten yanmış ve çıldırmış bir halde av partisinden dönene kadar her şey harika gitmişti. Babası onunla birlikte dönmemişti. Resmi hikayeye göre bir çukurdaki su birikintisinde ölmüştü. Ama Reginald Kensington'ın cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı. Kara o günden sonra aynı olmamıştı. Safiye'yi hala yanından ayırmıyordu. Ama bu gerçek arkadaşlıktan çok tanıdık bir şeyin yakında bulunmasının istenmesinin bir sonucuydu. Kara bütün dikkatini kendi eğitimini bitirmeye, babasının girişimlerinin ve işletmelerinin yönetimini üstlenmeye vermişti. 19 yaşında Oxford'dan mezun olmuştu. Genç kadın finansal açıdan bir dahiydi. Daha üniversitedeyken babasının ağını değerinin 3 katına çıkarmıştı. Kensington Wells şirketi büyümeye devam ederken yeni sahalara da açılıyordu. Bilgisayar teknolojisi platformları, tuzdan arındırma patentleri, televizyon yayıncılığı. Ama bütün aile zenginliğinin kaynağı olan petrolü de ihmal etmiyordu. Geçen yıl Kensington en karlı petrol sözleşmeleri konusunda Halliburton şirketini geride bırakmıştı. Ve Kensington petrol girişimleri gibi Safiye'de ihmal edilmiyordu. Kara Oxford'da 6 yılda dahil olmak üzere onun eğitim ücretlerini karşılamaya devam etmişti. Safiye arkeolojide doktora yapmış, mezun olduktan sonra Kensington Wells şirketinin bir çalışanı olmaya devam etmişti. Sonunda Kara'nın bir müze için tasarladığı projenin başına gelmişti. İlk olarak Reginald Kensington tarafından başlatılan ve Arap Yarımadası'ndan getirilen antika koleksiyonunu denetleyecekti. Reginald'ın şirketi gibi bu projede Kara'nın önderliğinde gelişip büyüdü ve bütün dünyadaki en büyük tek proje haline geldi. 2 ay önce Suudi Arabistan'ın önde gelen bir ailesi Arap topraklarına geri götürmek üzere koleksiyonu satın almaya kalktı. Söylentilere göre fiyat yüzlerce milyon dolardı. Kara bu teklifi geri çevirdi. Koleksiyon onun için paradan daha değerliydi. Babasının anısıydı. Cesedi hiç bulunamasa da British Museum'daki Arabistan'ın tarihi ve zenginliğiyle kuşatılmış bu kanat onun mezarıydı. Safiye arkadaşının omzunun üzerinden monitöre, dumanı tüten eserine baktı. Bu kaybın Kara için ne anlama geleceğini ancak hayal edebiliyordu. Birisinin babasının mezarının kutsallığını bozması gibi bir şeydi bu. Kara diye söze başladı Safiye. İnecek olan darbeyi hafifletmeyi, haberi aynı tutkuyu paylaşan birinden duymasını istiyordu. Galeri gitti. Biliyorum, Edgar bana söyledi. Kara'nın sesi tereddütünü kaybetmişti. Birden kendini aptal gibi hissederek Safiye'nin kollarından sıyrıldı. Etraflarındaki diğer insanlara baktı. Tanıdık emredici tonu tavırlarına yansımıştı yine. Neler oldu, kim yaptı bunu? Koleksiyonu Suudilerin teklifini reddettikten hemen sonra kaybetmesi Kara'nın da şüphelerini uyandırmıştı. Film hiç tereddütsüz Lady Kensington için bir kez daha oynatıldı. Safiye filmin gizliliği konusunda kendisini nasıl uyardıklarını hatırladı. Böyle bir uyarı Kara'ya yapılmamıştı. Zenginlik ayrıcalık demekti. Safiye ekrandaki görüntüyü aldırmayarak Kara'yı inceliyordu. Bunun onu yıkmasından korkuyordu. Gözünün ucuyla patlamanın parıltısını ve ekranın karardığını gördü. Bunları seyrederken Kara'nın ifadesi değişmemişti. Ama sonunda Kara'nın gözleri yavaşça kapandı. Fakat şok ve dehşetle değil. Safiye Kara'nın ruh halini çok iyi tanırdı. Derin bir rahatlamayla, arkadaşının dudakları soluksuz bir fısıltıyla tek bir sözcükle oynadı. Sözcüğü bir tek Safiye duydu. Nihayet. İkinci bölüm. Tilki Avı. 14 Kasım 07.04 Doğu Saati. Ledyard, Connecticut. Sabır başarılı bütün avların anahtarıdır. Painter Crow doğduğu topraklarda dikiliyordu. Babasının kabilesinin çok ağaçlı toprak anlamına gelen Mashan Taket dediği bu topraklarda şu anda hiç ağaç, kuş sesi ve yanaklarına çarpan esintinin fısıltısı yoktu. Burada kumar makinelerinin sesi, para şıngırtısı, tütün kokusu ve cansız havanın devri daimi söz konusuydu. Foxwoods Otel ve kumarhanesi bütün dünyadaki en büyük kumar kompleksiydi. Las Vegas ve hatta Monte Carlo'da bulunan bütün kumarhaneleri geride bırakırdı. Mütevazi Ledyard, Connecticut köyünün dışında bulunan yüksek kompleks, Mashantucket rezervasyonunun sık ormanlarının arasında çarpıcı bir şekilde yükseliyordu. Tesiste 6000 kumar makinesinin ve yüzlerce kumar masasının bulunduğu kumarhaneye ek olarak dünya standartlarında 3 tane otel bulunuyordu. Bütün tesisin sahibi Pequot kabilesi, yani son 10.000 yıldır bu topraklarda avlanan tilki halkıydı. Ama şu anda avlanan şey geyik ya da tilki değildi. Painter'ın avı Çinli bilgisayar bilimcisi Xin Zhang'tı. Takma adı Kaos'la daha iyi tanınan Zhang, bir hacker ve müthiş bir yeteneğe sahip bir şifre kırıcısıydı. Hatta Çin'in en iyisiydi. Painter onun dosyasını okuduktan sonra Ralph Lauren takım elbisesi giymiş, bu zayıf adama saygı duymayı öğrenmişti. Geçen 3 yıl süresince Birleşik Devletler topraklarında başarılı bir bilgisayar casusluğu dalgasını yönetmişti. Son kazanımı şuydu, Los Alamos'tan çıkan plazma silahları teknolojisi. Painter'ın hedefi nihayet Pai Gov masasından sürüldü. ''Bitirmek ister misiniz Doktor Zhang?'' Patron gemisinin provasındaki bir kaptan gibi dikiliyordu. Sabahın 7'sinde yalnızca tek bir oyuncu vardı ve de korumaları. Bu yüzden Painter avını uzaktan izlemek zorunda kalıyordu. Şüphe uyandırmamalıydı. Özellikle oyunun bitmesine daha varken... Zhang siyah çipleri Krupiye'ye uzattı. Sıkılmış gözlerle bakan Krupiye kadın çipleri dizerken Painter hedefini inceledi. Zhang'ın yüz ifadesi tıpkı bir Çinli gibi anlaşılamıyordu. Hiçbir şeyi açık etmeyen, elinin iyi ya da kötü olduğunu gösteren bir tiki olmayan bir poker yüzü vardı. Yalnızca oyununu oynuyordu. Şu anda olduğu gibi. Görünüşünden onun 15 ülkede aranan usta bir suçlu olduğunu kimse tahmin edemezdi. Tipik bir batılı iş adamı gibi giyinmişti. Terzi elinden çıkmış ince çizgili bir takım elbise, ipek kravat, platin Rolex. Yine de sade bir estetik kalitesi vardı. Siyah saçları geriye taranmış, tepesinde bir keşişinkine benzer bir saç tutamı kalmıştı. Maviye çalan ince telli yuvarlak gözlükleri yüzüne çalışkan bir hava veriyordu. Krupiye sonunda ellerini çiplerin üstünde kaldırıp boş parmaklarını ve avuçlarını tavandaki aynalı kubbelere gizlenen güvenlik kameralarına gösterdi. $50,000 diye bitirdi. Patron başını salladı. Krupiye $1,000'lık çipleri sayıp bu miktarı buldu. İyi şanslar efendim dedi patron. Zank başını bile sallamadan iki korumasıyla çıktı. Bütün gece oynamıştı, şafak söküyordu. Siber suçlar forumu 3 saat daha devam edecekti. Konferans kimlik hırsızlığı, savunma sistemi koruması ve güvenlik konusundaki son trendleri içeriyordu. 2 saat içinde Hewlett Packard'ın verdiği kahvaltı sempozyumu başlayacaktı. Zank transferi o toplantı sırasında yapacaktı. Amerikalı bağlantısını hala tanımıyordu. Buradaki operasyonların ana hedeflerinden biri de oydu. Silah verilerini güvence altına almanın yanı sıra Zang'ın Amerikalı bağlantısını bulup çıkarmayı da istiyorlardı. Bu adam askeri sırları ve teknolojileri satan şüpheli bir şebekeye bağlı biriydi. Bu başarısız olmaması gereken bir görevdi. Painter grubu takip ediyordu. SİAP'taki üsleri bu görev için özellikle onu işaret etmişti. Bunun nedeni kısmen mikro gözetleme ve bilgisayar mühendisliğinde uzman olmasıydı. Ama daha da önemlisi Foxwoods'a kolayca uyum sağlayabilmesiydi. Painter Pekoa Kızılderilisi sayılabilecek kadar almıştı babasının yüz atlarını. Ten rengini koyulaştırmak için birkaç kez solaryuma girmesi ve annesinden aldığı mavi gözlerini gizlemek için de kahverengi lens kullanması gerekmişti. Ama daha sonra omuzlarına kadar inen at kuyruğu yaptığı kuzgun rengi saçlarıyla babasına gerçekten benzemişti. Görüntüsünü tamamlamak için cebinde Pekoa kabilesinin sembolü bulunan kumarhane ceketini giymişti. Sembol berrak gökyüzünün önündeki tepeciğin üzerindeki tek bir ağaçtan oluşuyordu. Ama kimse takımdan ötesine bakmıyordu zaten. Painter bulunduğu pozisyondan Zang'ı takip ederken çok dikkatli davranıyordu. Gözleri hiçbir zaman direkt olarak gruba odaklanmıyordu. Onları yandan izliyor, doğal gizlenme yerlerini avantajı için kullanıyordu. Göz kırpan makinelerden oluşan neon arazisinde ve yeşil çuha masalardan oluşan açık alanlarda avını takibe devam ediyor, mesafesini korurken hızını ve yönünü zaman zaman değiştiriyordu. Kulaklığında Çince sözler uğuldadı. Zang'ın sesiydi bu. Mikro alıcı tarafından alınmıştı. Zang suitine geri dönüyordu. Painter boğazındaki mikrofona dokunup telsize konuştu. ''Sanchez, sinyali nasıl alıyorsun?'' ''Yüksek ve açık binbaşı.'' Bu görevdeki ortağı Cassandra Sanchez, Zang'ın odasının karşısındaki odayı tutmuş, gözetleme düzenini idare ediyordu. ''Deri altı vericisi dayanıyor mu?'' diye sordu. ''Yakında bilgisayarına girse iyi olur, böceğin pili azalıyor.'' Painter kaşlarını çattı. Böcek Zang'a dün masaj sırasında yerleştirilmişti. Sanchez'in Latin teni kızılderili gibi görünmesine yetecek kadar koyuydu. Deri altı verici dün gece derin doku masajı sırasında yerleştirilmişti. Sanchez baş parmaklarını deriye bastırırken zenk iğnenin batışını duymamıştı. Minik deliği de pek estetik olmayan cerrahi yapıştırıcı ile kaplamıştı. Masaj bitene kadar yara iyileşip kurumuştu. Dijital mikro vericinin yalnızca 12 saatlik ömrü vardı. Ne kadar zaman kaldı? En iyi tahminde 18 dakika. Kahretsin! Painter bütün dikkatini avının konuşmasına çevirdi. Adamın sesi alçaktı. Yalnızca korumalarına hitaben konuşuyordu. Çince'de çok iyi olan Painter onu dinledi. Zang'ın plazma silahları dosyasını ne zaman alacağına dair bir şey söyleyeceğini umuyordu. Ama hayal kırıklığına uğradı. ''Ben duş aldıktan sonra kız hazır olsun.'' dedi Zang. Painter yumruğunu sıktı. Kız dediği Kuzey Kore'den sözleşmeli getirilen 13 yaşında bir köleydi. Soranlara kızı olduğu açıklamasını yapıyordu. Eğer bu doğruysa ensest ilişki de Zang'ın uzun suç listesine eklenebilirdi. Onları takip eden Painter para bozdurma makinesinin yanından dönüp uzun makine dizisinin bulunduğu koridora girerek avına paralel ilerledi. Dolar makinesinden büyük ikramiye çınlaması yükseldi. Kazanan eşofman giymiş orta yaşlı bir adamdı. Gülümseyip bu şansını paylaşabileceği birini aradı. Bir tek Painter vardı. ''Kazandım!'' dedi sevinçle. Bütün gece oynamaktan gözlerinin etrafı kızarmıştı. Painter başını salladı. ''İyi şanslar efendim!'' dedi. Patronun daha önceki sözlerini tekrarlayarak adamın yanından yürüyüp gitti. Burada gerçekten kazanan kimse olmazdı, kumarhane hariç. Yalnızca makineler geçen sene 800 milyon dolar kazanmıştı. Görünüşe göre Pekuo kabilesi 1980'lerdeki kum ve taş işinden beri uzun yol kat etmişti. Ne yazık ki Painter'ın babası bu gelişmeyi kaçırmıştı. 80'lerin başında rezervasyonlarını terk edip şansını New York'ta aramaya gitmişti. Painter'ın annesiyle orada tanışmıştı. Ateşli İtalyan kadın 7 yıllık evlilik ve oğullarının doğumundan sonra kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Annesi ölüm cezasını bekleyen Painter, bir dizi bakım evinde büyümüş, orada sessiz kalmayı, görünmemeyi hızla öğrenmişti. Gizlilik konusunda ilk eğitimini orada almıştı ama sonuncusunu değil. Üçüncü ayının sonu. Sayfa 52.